Ayrım 38, Aptallar Erken Ölür, Mario Puzo, sayfa 359. 30. Bölüm. Janel, Doran Rudd ile Kaliforniya'ya geldiğinde bir sorunu vardı. Çocuğu henüz 3 yaşında olduğundan beraberinde getirememişti. Eski kocasının yanında bırakmıştı onu. Kaliforniya'da Doran ile birlikte yaşıyorlardı. Doran ona sinema dünyasında iyi bir başlangıç vaat etmiş ve birkaç küçük rol koparmıştı onun için, ya da öyle sanıyordu. Aslında mukaveleleri Doran yapıyor, Janel'in çekiciliği ve kıvrak zekası gerisini hallediyordu. Bu süre içinde Janel dostuna sadık kaldı ama öteki önüne gelen herkesle aldatıyordu onu. Hatta bir keresinde bir başka adamla beraber üçü birlikte yatmayı önermişti Janel'a. Düşüncesi bile iğrendirmişti kızı. Ahlaki bakımdan değil, tek bir adam tarafından cinsel bir nesne olarak kullanıldığını bilmek bile yeteri kadar kötüydü zaten. İki erkeğin birden vücudundan kendilerine ziyafet çekmeleri ise mide bulandıran bir düşünceydi. Janel'ın söylediğine göre kendisi o zamanlar iki erkeğin sevişmesini izleme fırsatını kaçırdığını bilmeyecek kadar cahildi. Bunu bilmiş olsaydı belki razı olacaktı. Özellikle Doran'ın babayı yediğini görmek için. Müstahaktı çünkü buna. Janel yaşamının aldığı yönden Kaliforniya'nın ikliminin en başta sorumlu olduğuna inanıyordu. Hikayelerini anlatırken Merlin'e sık sık buradaki insanların bir tuhaf olduklarını söylüyordu. Ve bundan ne kadar zarar görmüş olursa olsun bu tuhaflıklarını sevdiği de belliydi. Doran yapımcılığa el atmaya çalışıyordu. Tek iyi yönü nakit avans yerine net kârdan yüzde almayı kabul etmesi olan tanınmamış bir yazardan berbat bir senaryo satın almış, bir zamanların ünlü bir yönetmeniyle posası çıkmış bir erkek yıldızı da tavlamıştı. Doğal olarak hiçbir film stüdyosu projeye elini sürmek istemiyordu. Ancak safların gözüne iyi gözüken paket anlaşmalardan biriydi Doran'ın önerdiği. Dehşet bir satıcı olan Doran dışarıdan finansman kaynağı olabilecek birini aramaya koyuldu ve günün birinde 35 yaşlarında uzun boylu çekingen bir adam getirdi eve. Gayet yumuşak başlı sade bir adamdı fakat çok sağlam bir finansman kuruluşunun yöneticilerindendi. Adı da Theodore Lieberman. Beraber yedikleri ilk akşam yemeğinde Janel'a tutuldu adamcağız. Chasins diye lüks bir yerde yiyorlardı. Doran adamın yazdığı çeki aldığı gibi senaryo yazarı ve yönetmeniyle buluşmaya gitti erkenden. Senaryo üzerinde çalışıyorlar diye açıklamada bulunmuştu Doran masadakilere ciddi bir havayla. Janel'a da önceden talimatını vermişti. Bu herif film için $1 milyon bulabilir bizi, anladın mı? İyi davran ona. Unutma ki sen de ikinci kadın rolünü alacaksın. Doran'ın yöntemiydi bu. Geride bir pazarlık payı kalsın diye ikinci kadın rolünü vaat ederdi hep. Janel güçlük çıkarırsa o zaman birinci kadın rolüne çıkardı. Bir şey ifade etmezdi tabii bu. Gerektiğinde her iki sözünden de dönebilirdi. Janel'ın Doran'ın kastettiği biçimde iyi davranmaya hiç niyeti yoktu. Fakat Theodore Lieberman'ın bu kadar kibar bir adam olacağını tahmin etmemişti. Ne yıldız adayları hakkında sulu şakalar yapıyor ne de sarkıntılık ediyordu. Gerçekten utangaç bir insandı ve kendisinin güzelliği ve zekasıyla böylesine büyülenmesi Janel'a baş döndürücü bir güç duygusu vermişti. Yemekten sonra Doran'la paylaştıkları daireye kadar refakat etti Janel'a. O da birer kadeh bir şey içmeye çağırdı onu. Aynı nezaket ve kibarlığı devam ediyordu. Hoşuna gitti Janel'ın. İnsanlara meraklıydı zaten, herkesi ilgi çekici bulurdu. Ayrıca Doran'ın anlattıklarından Ted Lieberman'ın günün birinde $20 milyon mirasa konacağını da biliyordu. Yalnız Doran evli ve iki çocuğu olduğunu anlatmamıştı. Lieberman kendiliğinden anlattı bunu Janel'a. Gayet mahcup, ayrı yaşıyoruz ama onun avukatları çok fazla para istediklerinden boşanmamız gecikiyor dedi. Janel Doran'dan başka çoğu erkeğin elini kolunu bağlayan o bulaşıcı sırıtışıyı da sordu. Çok dediğin kaç para? Theodore Lieberman suratını buruşturdu. $1 milyon. Hayır, paranın miktarı o kadar önemli değil de hepsini nakit olarak istemesi kötü. Avukatlarım şu sıra servetimi nakde tahvil etmenin doğru olmayacağını söylüyorlar. Janel gülerek, $20 milyon var be, bir eksik olmuş ne çıkar dedi. İlk kez canlandı Lieberman. Anlamıyorsun ki, çoğu kişi anlamıyor zaten. 16 belki 18 milyon kadar servetim olduğu doğru ama nakit akışım o kadar iyi değil. Senin anlayacağın gayrimenkullerim, hisse senetlerim ve şirketlerim var ama gelen paranın tekrar yatırılması gerekiyor. Dolayısıyla gerçekten çok az nakit sermayem var. Keşke Doran gibi para harcayabilseydim. Sonra Los Angeles'ta müthiş pahalı bir yer. Channel edebiyatta sık sık rastlanan tiplerden birine rastladığını anlamıştı. Cimri milyoner. Üstelik esprili, sevimli, cinsel yönden çekici falan da değildi. Kısacası kibarlığından ve parasından başka bir şey olmadığından, parasını da kolay kolay gözden çıkarmayacağı belli olduğundan, ikinci içkiden sonra Channel sepetledi adamı. Doran o gece eve döndüğünde kızgındı. ''Lanet olasıca köşeyi dönebilirdik o herifin sayesinde.'' dedi. Channel Doran'ı terk etmeye o zaman karar verdi. Ertesi gün Hollywood'a Paramount stüdyolarının yakınında bir yerde küçük bir daire bulan Channel, bir filmde kendi gayretiyle küçük bir rol de ayarladı. Birkaç günlük çalışması bittikten sonra çocuğunun ve Tennessee'nin özlemiyle iki haftalığına doğup büyüdüğü kasabaya döndü. Johnson City'ye bundan daha uzun bir süre dayanamazdı zaten. Oğlunu beraberinde almayı düşünmesine karşın sonunda eski kocasıyla bırakmaya karar verdi. Oğlunu geride bırakmak çok üzüyordu onu. Ama önce biraz para yapıp kariyerini sağlamlaştırdıktan sonra ev kurmaya kararlıydı. Eski kocası hala tutkundu ona besbelli. Üstelik şimdi daha da gösterişli bir kadın olmuştu Channel. Kocasını mahsus uyardı biraz, adam üstüne varınca da tersledi. Hayli bozuk çalıyordu adam çıkıp gittiğinde. Channel küçümsüyordu onu artık. Bir zamanlar gerçekten sevdiği bu adam hamileyken başka bir kadınla aldatmıştı onu. Sonra bebekle birlikte paylaşmasını istediği sütünü reddetmişti. ''Dur bir dakika'' dedi Merlin, ''bir daha söyle bakayım.'' ''Neyi?'' dedi Canıl, sırıtıyordu. Merlin bekledi. ''Ha, çocuk doğduğunda şahane memelerim vardı. Gelen süte de deli oluyordum. Onun da tadına bakmasını istemiştim. Daha önce anlatmıştım ya sana.'' Boşanmak için mahkemeye başvurduğunda Salto küçümseme duygusundan ötürü bağlanan nafakayı kabul etmemişti. Hollywood'daki dairesine döndüğünde telefon servisinden iki mesaj bulmuştu. Biri Doran'dan, öteki Theodore Lieberman'dandı. İlk önce Doran'ı aradı. Johnson City'ye gidip gelmiş olmasına şaşırmıştı. Ama oradaki ortak dostlar hakkında hiçbir şey sormadı Channel'a. Her zamanki gibi o an kendisi için en önemli şey neyse onunla meşguldü kafası. ''Dinle'' dedi, ''şu Ted Lieberman yanıp tutuşuyor senin için. Ciddi söylüyorum, sırf yatmak için falan değil. Sahiden deli gibi aşık sana. Eğer kozlarını iyi oynarsan 20 milyon dolarla evlenebilirsin. Seninle temas kurmak istiyor. Onun için telefon numaranı verdim. Ara onu. Kraliçeler gibi yaşayabilirsin ömrünün sonuna kadar.''
''Evli ama'' dedi Channel.
''Boşanma işi gelecek ay tamam'' dedi Doran. ''Ağzını aradım. Gayet dürüst, dosdoğru bir adam. Senin yatakta tadını bir aldı mı o da milyonları da ebediyen avucunun içinde demektir.''
Bütün bunları öylesine kafadan atıyordu. Channel elindeki kozlardan biriydi yalnızca.
''İğrençsin'' dedi Channel.
Doran en tatlı sesiyle, ''Haydi canım yapma şimdi. Evet, ayrılmasına ayrıldık ama sen yine de yattığım karıların en iyisisin. Şu Hollywood'daki karıların hepsinden iyisin. Özlüyorum seni. Hem inan bana, senin niçin ayrıldığını anlıyorum. Ama dostluğumuzun da bittiği anlamına gelmez ki bu. Sana yardım etmeye çalışıyorum ben. Çocukluğu bırak hayatım. Şu herife bir şans tanıyla, başka bir şey istediğim yok senden.''
''Peki, ararım onu'' dedi Canıl.
Hiçbir zaman zengin olmayı isteyecek kadar önem vermemişti paraya. Fakat şimdi paranın ne kadar işine yarayacağını düşünüyordu. Oğlunu yanına aldırabilir, çalışırken ona bakmaları için hizmetçiler tutabilirdi. En iyi tiyatro hocalarından ders alabilirdi. Zamanla oyunculuğu sevmeye başlamıştı. Hayatını bu yolda sarf etmek istiyordu. Oyunculuk tutkusunu Doran'a bile açmamıştı ama o seziyordu bunu. Kütüphaneden tiyatro ve sinema hakkında bir sürü kitap alıp hepsini okumuştu. Küçük bir tiyatro kursuna yazılmıştı. Yönetmenin kendine verdiği hava onu eğlendirmişti ama aynı zamanda çekici de gelmişti. Adam onu hayatında gördüğü en doğal yeteneklerden biri olduğunu söyleyince neredeyse aşık olmuş ve tabii yatağına girmişti. Hiç çekiciliği olmayan cimri zengin Theodore Lieberman'ın elindeki altın anahtar o kadar çok kapıyı açıyordu ki Channel telefon edip akşam yemeği için randevu verdi ona.
Lieberman kibar, sessiz ve utangaç bir tipti. Dizginleri Canel aldı eline. Sonunda adamın kendinden söz etmesini sağladı. Bir iki şey öğrendi böylece. Kendinden birkaç yaş küçük ikiz kız kardeşlerinin ikisi birden bir uçak kazasında ölmüşlerdi. Bu yüzden bir sinir krizi geçirmişti. Şimdi ise karısı boşanmak istiyor, mülkünün bir kısmıyla nakit olarak $1,000,000 talep ediyordu. Yavaş yavaş duygusal bakımdan yoksul bir hayat geçirmiş olduğu meydana çıkıyordu Theodore Lieberman'ın. Zenginlik içinde geçen çocukluğu onu zayıf ve kolay incinir bir adam yapmıştı. İyi becerdiği tek şey para kazanmaktı. Doğru'nun filmini finanse etmek için yaptığı planın hiçbir eksik yanı yoktu. Ne var ki yatırımcıların kıvamına gelmelerini beklemek gerekti. Lieberman pompaya su verir gibi işe girişmek için gerekli nakdi yatıracaktı kendi hesabına. 2-3 hafta boyunca hemen her gece birlikte çıktılar. Adam her seferinde o denli utangaç ve kibar davranıyordu ki Janet'in sonunda sabrı tükendi. Üstelik her buluşmalarından sonra çiçek gönderiyordu. Tiffany's mağazasından bir iğne, Gucci'den bir çakmak ve Roberto'dan bir antika altın yüzük armağan etmişti. Deli gibi aşıktı. Janel onu yatağa atmaya çalıştı ama isteksizliğini görünce şaşırıp kaldı. Nihayet o da ancak istekli olduğunu göstermekle yetinmek zorundaydı. Daha ileri gidemezdi ya. Sonunda Lieberman Janel'la birlikte New York ve Porto Rico'ya gitmeyi önerdi. Şirketlerinden birinin işleri için gitmesi gerekmişti. Janel adamın şu ya da bu nedenle ilk kez Los Angeles'ta sevişmek istemediğini anlamıştı. Herhalde suçluluk kompleksi vardı. Bazı erkekler böyle olurlardı. Karılarından 1,000 mil falan uzakta sadakatsizlik edebilirlerdi ancak. En azından ilk keresinde. Janel'a ilginç gelmişti bu. New York'ta Lieberman'ın iş toplantılarına birlikte gittiler. Yeni çıkan bir romanla ünlü bir yazarın yazdığı bir senaryonun film hakları için pazarlık edişine tanık oldu Janel. Kurnaz, pes perdeden konuşan bir adamdı. Güçlü yanı da buydu. Fakat o ilk gece Plaza Oteli'ndeki dairelerinde yattıkları zaman Janel Theodore Lieberman hakkında bir gerçeği öğrendi. Neredeyse tamamen iktidarsızdı. Janel ilk önce içinde bir şeylerin eksik kaldığını hissederek kızdı. Ama ne yapıp yapıp sonunda getirdi adamı. Ertesi gece daha iyiydi. Porto Rico'da ise biraz daha iyi. Yine de Janel'ın hayatına girmiş en iktidarsız ve sıkıcı erkekti kuşkusuz. Los Angeles'a döndüklerinde bayağı rahatladı Janel. Lieberman onu dairesine bırakırken evlenme teklif etti. Düşüneceğini söyledi Janel. Doran onu bir güzel haşlayana kadar hiç de niyeti yoktu evlenmeye.
''Ne düşünmesi be, ne düşünmesi? Kafanı kullansana kızım.'' dedi Doran. ''Herif deli divane oluyor senin için. Bir evlen şununla, bir yıl dayan. Sonra en az 1,000,000'u çantana atıp çeker gidersin. Herif yine de sever seni. Sonra istediğin gibi yaşarsın. Mesleğinde ilerleme şansın da artar. Hem onun sayesinde başka zengin adamlarla da tanışırsın. Belki içlerinden daha hoşuna gidecek, hatta sevebileceğin biri çıkar. Hayatına yepyeni bir yön verebilirsin.'' ''Bir yıl biraz sıkılırsan ne olur yani? Sana bir acı vermez ki bu. Senden zaten istemem böyle bir şey.''
Doran kendini çok akıllı bulurdu. Şimdi de Janel'in gözlerini her kadının daha beşikteyken öğrendiği hayat gerçeklerine açtığını sanıyordu kendi kendine. Fakat Janel'in gözünü kırpmadan başka bir insanı aldatacak yapıda olmadığını da biliyordu. Ayrıca içindeki yaşam coşkusu o kadar engindi ki bir yıl için bile olsa canının sıkılmasına tahammül edemezdi. Fakat Doran'ın hemen işaret ettiği gibi o yıl Theodore olmasa da canı sıkılacaktı zaten. Hem zavallı Theodore'u bir yıl için de olsa mutlu edecekti.
''Biliyor musun Canel?'' dedi Doran. ''Seninle en kötü gününde beraber olmak, çoğu kişiyi de en iyi gününde beraber olmaktan daha iyi.''
12. yaş gününden bu yana içtenlikle söylemiş olduğu birkaç laftan biriydi bu Doran'ın. Her ne kadar kendine yarasa da. Sonunda Canel'ın direncini kıran Theodore'un alışılmadık girişimciliği oldu. Beverly Hills'ta $250,000 değerinde yüzme havuzlu, tenis kortlu, iki uşaklı bir ev satın aldı. Canel'ın tenisi çok sevdiğini biliyordu. Kaliforniya'da öğrenmişti oynamasını Canel. Hatta çok yakışıklı sarışın bir adam olan tenis hocasıyla kısa bir macerası bile olmuş. Fakat adamın yine de tenis derslerinin ücretini istemesine çok şaşırmıştı. Sonraları başka kadınlardan Kaliforniyalı erkeklerin huyunu öğrenmişti. Barda karşılıklı içtikten sonra kadına kendi içtiğinin parasını ödetirler, sonra gece kalmak üzere evlerine çağırırlar ama taksi parasını ödemek için bile ellerini ceplerine atmazlardı. Janel profesyonel tenisçiden yatakta da kortta da hoşlanmıştı. Her iki sahada da becerisini arttırmıştı hocası. Sonunda bıkmıştı ondan çünkü kendisinden daha iyi giyiniyordu. Üstelik her iki yönde de çalışıyor, Janel'in kadın arkadaşlarının olduğu kadar erkek arkadaşlarını da araklıyordu. Tüm açık düşünceliliğine karşın bu kadarı Janel için bile biraz fazla kaçmıştı. Lieberman ile hiç tenis oynamamıştı daha önce. Bir keresinde lisedeyken Arthur eşi yendiğini söylemişti laf arasında. Janel da bu kadar iyi bir oyuncunun kendisiyle oynamak istemeyeceğini düşünmüştü. Fakat Lieberman, Janel'i yeni evlerine taşınmaya razı edince hayli cafcaflı bir tenis partisi verdiler. Janel eve bayılmıştı. Bir sürü misafir odası, havuzun kenarında kabanası, dipnot, plajlardaki güneşlenme kabini, açık hava jacuzzisi ile lüks bir Beverly Hills villasıydı burası. Theodore ile iç dekorasyonunu birlikte tasarladılar ve bazı yerleri özel ağaç panolarla kaplattılar. Alışverişe beraber çıkıyorlardı. Ne var ki Theodore yatakta tamamen iflas etmişti. Janel artık uğraşmıyordu bile. Gelecek ay boşanma işini bitirdikten ve resmen evlendikten sonra iyileşeceğini vaat ediyordu. Janel yürekten diliyordu dediği gibi olmasını, bu adamla sırf parası için evlenecek olmasının verdiği suçluluk duygusuyla hiç olmasa cinsel yönden ona sadık bir eş olmaya karar vermişti. Fakat cinsel açlık sinirlerini bozmaya başlamıştı ve tenis partisinin verildiği gün her şeyin suya düşeceğini anladı. Bu işte başlangıçtan beri bir gariplik olduğunu sezmişti. Ama Theodore Lieberman onda ve kuşkucu Doran dahil tüm dostları arasında öylesine bir güven duygusu yaratmıştı ki Janel da suçluluk kompleksi içinde bahane aradığını düşünmüştü. Tenis partisinde Theodore nihayet çıktı meydana. Fena da oynamadı ama sıradan bir oyuncuydu. Arthur eşi kundağında bile yenmiş olmasına olanak yoktu. Janel hayretler içinde kalmıştı. Emin olduğu bir şey varsa o da aşığının yalancı olmadığıydı. Kendi de o kadar saf değildi. Aşık geçinenlerin hep yalancı olduklarını varsaymıştı şimdiye dek. Oysa Theodore hiç palavra sıkmamış, hiç yüksekten atmamış, ne parasından ne de yatırımcı çevrelerindeki yüksek mevkiinden fazla söz etmişti. Janel dışında başkalarıyla pek konuşmazdı bile. Bu kadar alçak gönüllü oluşu Kaliforniya'da o kadar seyrek görülen bir şeydi ki Janel tüm yaşamını bu eyalette geçirdiğine inanamamıştı. Fakat şimdi tenis kortundaki halini görünce en azından bir konuda kendisine yalan söylediğini anlamıştı Janel. Hem de gayet usturuplu şekilde. Bir daha hiç tekrarlamadı, hatta üstünde bile durmadı, laf arasına sıkıştırılmış rastgele bir sözle. Hiç kuşkulanmamıştı Janel ondan. Söylediği hiçbir şeyden pek kuşkulanmamıştı zaten. Adamın aşık olduğuna kuşku yoktu. Bunu her vesileyle göstermişti. Tabii şeyini kaldıramadıkça hiçbirisinin pek anlamı kalmıyordu ya, o başka. Tenis partisi bittikten sonra Theodore Janel'a çocuğunu yanına alabileceğini söyledi. Arthur eşi yendim diye yalan atması olmasaydı Janel uyacaktı ona. Uymaması hayırlı oldu. Ertesi gün Theodore işindeyken bir kadın geldi Janel'ı görmeye. Ziyaretçi şimdiye dek perde arkasında kalmış olan bayan Theodore Lieberman'dı. Ufak yapılı, sevimli bir kadıncağızdı ama korkmuş görünüyordu ve sanki kocasının nasıl olup da Janel gibi güzel bir kadını tavlamış olduğuna inanamıyormuş gibi bir hali vardı. Kadın kendini tanıtınca Janel büyük bir rahatlama hissetti içinde. Bayan Lieberman'ı öyle sıcak karşıladı ki kadın daha bir şaşırdı. Öte yandan bayan Lieberman'ın sözleri de Janel'ı hayrete düşürecekti. Hiç kızgın değildi kadın. ''Kocam çok sinirli, çok duyarlı bir adamdır.'' dedi. ''Lütfen sizi görmeye geldiğimi söylemeyin kendisine.'' ''Tabii söylemem.'' dedi Janel. Keyfi iyice yerine gelmişti, uçuyordu neredeyse. Kadın şimdi geri isteyecekti kocasını ve öylesine tez olacaktı ki başı dönecekti. Bayan Lieberman çekinerek ''Bütün bu parayı nereden buluyor Ted, anlamıyorum.'' dedi. ''Maaşı iyi ama bankada hiç parası yoktur.'' Janel güldü. Yanıtını biliyordu çoktan ama sordu yine de. ''Peki şu 20 milyon dolarına ne oldu?'' ''Ah, ah Tanrım!'' diye ağlamaya başladı bayan Lieberman başı avuçlarının içinde.
Ve tabii lisedeyken Arthur eşi de yenmiş falan değil dedi Canıl kadına güven verircesine.
Ah ah tanrım diye sızlandı bayan Lieberman.
Ve gelecek ay boşanıyor falan da değilsiniz diye ekledi Canıl. Bayan Lieberman inliyordu yalnızca. Canıl bara gidip iki sert viski hazırladı kadına içirdi birisini.
Nasıl öğrendiniz durumu diye sordu Canıl.
38. ayrımın sonu. Sayfa 368.